Şimdi geçen hafta galiba istenç, yine istenç konusunda mülkiyete girmedik. Mülkiyete girmek için istenç konusunu biraz daha netleştirmemiz gerekecek. İstenç, irade denen şey.
Yasa bir istenç.
Soyut hakka başlayacağız. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani biraz acele ediyoruz gibi geliyor. Çünkü mesela ön sözün yarısını atladık ve girişin de ikinci yarısını atlarsak şey olacak. Onları dikkatli okumadan, çünkü şeyler var, gerçekten önemli noktalar var. Oralarda vurgulamamız gereken, özellikle şeyde, girişin sonlarına doğru, yani girişin ikinci yarısı. Mesela gösterelim. Orada şunlar var. İstencin işte şeyle ilgisi mesela, doğal dürtülerle, içgüdülerle ilişkisi. Ondan sonra biraz geriye bakarsak, evet, mutluluk, iyilik kötülük meselesi var. Gerçi onlar daha sonra içeride ayrıntılı olarak alınacak. Yani iyi kötü konusu bu. Tabii bu giriş, yani bu giriş şey değil. Yani kavramsal çözümlemenin açımlaması değil, sadece oraya doğru bir takım yönlendirmeler var. Orada yani bu introductionlar, Enlightenment'lar falan niye gerekiyor? Gerekiyor. Yani bir pat diye okun, o şeyin, sistemin ne olduğu konusunda belli ön düşünceler vermek için gerekiyor. Giriş yazıları ya da ön sözler. Yani ön sözler Hegel'in daha önce kurgul yöntemde ön sözün bir özel bir şeyi var. Anlamı var. Ondan sonra yine işte bu şey özenç konusu var. Onları şimdi buralardan bir yerden alalım ve ona göre ilerleyelim. Kuramsal ve kılgısal. Şimdi hak konusu var. Hak kavramı konusu. Şimdi hak kavramı geometrik bir kavram değil. Geometrik bir kavramla tinsel bir kavram arasında bir karşılaştırma yaparsak, çünkü çoğumuza şey, geometrinin yöntemi güvenilir, matematiğin yöntemi güvenilir gibi görünüyor. Çok net diyoruz ve aynı şey başka bilimlerde ve özellikle felsefede olmuyor diye bir ön yargımız var. Şimdi burada sistematik düşünme bizden şunu istiyor. Eğer tanıtlama şey kapsıyorsa, tanıtlanmamış şeyler kapsıyorsa, o tanıtlamaya güvenemeyiz. Tanıtlama bir şeyin gerçekliğini ortaya koyma, sergileme yolu, biricik yolu. Yani bir şeyin eğer yani bilgiden, felsefeden söz ediyorsak, tanıtlama gerekli. Yani ve tanıtlamanın sağlam olması o zaman şey oluyor, hayati oluyor. Yani tanıtlamasız bir şey bir görüşten öteye gitmiyor. Yani ben şey desem, bence a kare artı b kare eşittir c karedir şeyde, dik açılı üçgende falan, bu tanıtlama olmadığı zaman görüşten ileri giden bir şey değil. Ve onu yani bunu insan usul istiyor. Yunanlıların bulduğu bir şey değil. Yunanlıların keşfettiği bir şey, bir talep değil bu. Yani insan usul şey istiyor. Gerçeklik istiyor ve gerçeklikte çürütülemeyecek bir şey. Ve çürütülememenin garantisi tanıtlama diyoruz. Yani çürütülememe bozulamama demek. Değişme sözcüğünü kullanmaya gerek bile yok. Yani bozulmamak demek zaten değişmemek demek. Tanıtlanmış bir şey sonsuza kadar bozulamayacak bir şey demektir. Buna dikkat edin. Yani bu yine insanları irite eden bir şey. Özellikle modern kültür, modern bilinci. Çünkü modern bilinç kuşkucu olmaya yatkın. Nasıl olur da bu kadar büyük bir pekinlik elde edilebilir, böyle şey olamaz falan gibi bir olmaması gerekir gibi bir eğilim var insanlarda. Yani onu yenmemiz lazım. Güvenmemiz lazım ve o güvenin de boş güven olmaması lazım. Haklı bir güven olması lazım. Haklı güven tanıtlamaya dayanır. Yani ben a kare artı b kare eşittir şey, a kare eşittir b kare artı c kare, bu belki böyledir dememeliyim geometride, değil mi? Geometrinin teoremleri öyle belkilerin, sankilerin falan ötesinde olan bir şey. Sağlam onlar. Bozulamazlar.
Ama o belirli bozulmaya başlıyor. A kare artı B kare artı eşittir C kare. Şimdi düzen geometride geçer. Küresel geometride artık o da geçer.
Küresel, çünkü küresel geometride şimdi kendi usulümüze güvenelim. Bu çok psikolojik bir şey. Çok önemli. Kürede Küre düzlem ayrı şeyler. Yani niye bu başkalarına biz güveniyoruz ya da başkalarına boyun eğiyoruz, başkalarından korkuyoruz da kendi üstümüze... Kürede üçgen olamaz. Çünkü üçgen dediğimiz zaman doğru çizgileri, düzlemi varsayıyoruz. Ondan bir kalkıp bir sivri akıllı şey dediği zaman küredeki üçgenlerin dik açılarının toplamı iki dik açıdan fazladır dediği zaman şaşkın şaşkın bakıp tabii doğru haklı diyoruz. Ama o üçgen değil. Güveniyor muyuz buna? Bu felsefenin şeyi, her birimiz için kaderini belirleyecek olan şey. Kendi üstümüze güveniyor. Yani kürede doğru çizgi olamaz. Kürede düzlem olamaz. Düzlem düz. Yani küre düz değil, küre eğri. Ya tabii ki küre uzayda, geometri uzayda, uzayın ölçümüyle ilgili bir şey ve orada kendi usulümüze güvenmemiz gerekiyor. Yani bu güveni bulamazsak hep böyle korkak insanlar olarak kalabiliriz, kuşku içinde. İnsanın şeyi bu, gücü bu ya da değeri bu. Yani onu da kuşkuya atarsak o zaman gerçekten insan değersiz olur. Nihilizmin dediği bu. Nihilist olmak çok kolay. Yani her şey bana göre, hiçbir gerçek yok, hiçbir erdem yok, hiçbir dürüstlük yok, hiçbir... Her neyse, yani nihilizmin... Sorgulamak başka bir şey, nihilizm başka bir şey. Nihilizm, sorgulama gibi bir problemi yok nihilizmin. Çünkü sorgulama bizi şeye götürür, gerçeğe götürür, doğru olana götürür. Onun için yaparız. Kuşkuyu niye duyarız? Güvene ulaşmak için. Kuşku duyduğumuz zaman ondan kurtulmayı isteriz. Yani o kuşku bile kendinde bizi güven duygusuna götürüyor. Yani kuşku bir duyguysa. Ki duygu. O kuşkuculuğu şey, yenmek o kadar zor değil. Yani önemli olan tanıtlama yapmak, gerçeklikten emin olmak ve o zaman onu kabul etmek. Yani şimdi aksiyomatik felsefe şeyler tanıtlama olmadığı zaman ortada bilgi yok, bilim yok, felsefe yok, gerçek anlamda felsefe yok. O zaman felsefedeki tanıtlama yöntemini düşünmemiz gerekiyor. Yani bu tanıtlama bana gerçekten istediğim güvenilirliği verecek mi? Matematik çok iyi tanıtlamalar yapıyor falan. Ama burada konuştuk bunu, çok sık da konuştuk. Yani yine de konuşacağız. Matematiğin tanıtlama yöntemi aksiyomatik, yani tanıtlanmamış faktörler içeriyor. Yani bu daha öte götürebilecek bir nokta değil. Bu doğru. Matematik aksiyonlar içeriyor. Onlar üzerine kurulu. Aksiyonların zayıf yanı tanıtlanmamış olmaları. Diyorlar ki aksiyonlar tanıtlanamaz. Bu olanaksızdır. Apaçık şeylerdir falan. Tanıtlama o zaman yani bunun da peşine düştük ve tanıtlama ne yapıyor dedik. Tanıtlama bir şeyi bir şeyden çıkarsıyor. Yani bir şeyin nedenini dolaylılığını gösteriyor dedik. Tanıtlamanın yaptığı şey bu. Yani bir şey bilmek için o şeyin kökenini bilmek, nedenini, geldiği şeyi bilmek lazım, kaynağı bilmek lazım. O kaynak da başka bir yerden geliyorsa onu da geriye doğru götürmek lazım. Ve bu böyle şey, tanıtlama, sonunda tanıtlamanın en tam kavramına biz ulaştık. Yani tanıtlama aslında bir kavramı dizgesel yeri içine oturtmak demektir. Yani çünkü dizgesel bütünlüğü içinde o, nereden geldiğini gösteriyor ve neyle ilişkili olduğunu falan gösteriyor. Bunu şeyden okuyabilirsiniz. Yöntem üzerine yazılar var sitede. Yöntem nedir konusu bilim açısından. Oralarda daha ayrıntı, yani şimdi çok ayrıntıya girmeyeceğiz çünkü düzlem felsefesi hep bunları varsayıyor. Ama bunları çok ciddiye alalım. Bunlar gerçekten ne felsefeyi anlayabiliriz ne de kendimizi anlayabiliriz. Yani bu dünyada kendini anlayamayan İnsanoğulları olarak şey, zamanımızı doldurmuş oluruz. O çok saçma. Yani insan buraya kendi hakkını almak için geldi. O zaman o kafayı kullanmak gerekiyor. Onu açmamız ve orada olan şey, gücü görmemiz gerekiyor. Var çünkü. Kuşkucular için yok, göreciler için yok, postmodernizm için yok, nihilizm için yok. Onlar için, yani o bakış açısı için insan gerçekten paçavradan farklı bir şey değil. değersiz bir varlık. Öyle diyorlar. Varoluş değersiz diyor. Varoluş anlamsız diyor. Varoluş saçma diyor. Yani o varoluş insanın varoluşu. İnsanın varoluşu değersizse o insanın orada yerinin anlamı yok. Yani işte Albert Camus felsefenin temel sorunu şey, insanın intihar edip etmemesi sorunuyla ilgili diyor. Yani eğer bilmiyorsak değerimiz yok demektir. Ve tarih boyunca insan bilgisini sürekli arttırmaya çabaladı. Yani o değersizlikten kurtulmaya çabaladı. Yani Homo sapiens o ilk en başında her şeyi bilen ve her şeyle bütün bilgilerle donatılı bir şey değildi, yaratık değildi ama zaman içinde nerelere geldi? Yani bu gelişmeyi kötüye gidiyor falan diye görmek bunlar çok çocuksu şeyler. Yani insanların tabii ki şey gelişmesi tam değil. Tabii ki moral gelişme diye bir şey var, estetik gelişme diye bir şey var, kuramsal gelişme. Bunların hepsine bakmamız lazım. O yüzden tanıtlama bilginin güvencesi ve bilgi olmadan da insan eksik bir şey. Bunu kabul edebiliriz. Yani tamam bizim bilgimiz sınırlı, olanaklarımız sınırlı, her gün çalışmak zorundayız, okuyamıyoruz, düşünemiyoruz vesaire, psikolojik bombardıman altındayız, eziliyoruz. Tamam bütün bunlar insanı durduran faktörler. Yani hepimiz bunlardan belli ölçüde şey payımızı alıyoruz ama yani kendi olanağımızın olmaması işin gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden olanağına bakalım. Bilgi tanıtlamayla kazanılan bir şey ve tanıtlama aksiyonlardan daha iyi. Aksiyonlar tanıtsız çünkü. Yani aksiyon yanlış değil ama aksiyon tanıtlama. Dolayısıyla matematik şey. Matematiğin bu zaafı matematikte neye yol açıyor? Matematikte şuna yol açıyor. Matematik sonsuzun, sonluğunun falan bunların ne olduğunu bilmiyor. Sonsuz küçüklüğün, sonsuz büyüklüğün. Bunlara geldiği zaman kafası duruyor şeyin matematikçinin açıkça. Yani formüllerle çok güzel oynuyorlar. Her türlü çıkarsamayı, formüller çıkarsamayı yapıyorlar falan. İşte uzay geometriler 10 boyutlu, 50 boyutlu, 100 boyutlu vektörel geometriler falan. Bütün bunlar yapılıyor. Bunlar şey, yani bir piyanistin konçertoları çalması gibi pratiğe bağlı şeyler ve ya da 10 yaşındaki çocukların hatta 6 yaşında, 7 yaşındaki çocukların muazzam bilgisayar programları yapması da bu şey. Bunlar da ama bunlar alışkanlığa ve pratiğe bağlı şeyler. Yani işin düşünsel yanı apayrı bir şey ve o genellikle bu tür işleri yapan, böyle bu kadar pratik insanlarda olmayan şey o. Ya matematikçiler, işte Hilbert'in yazısı var. Hilbert 20. yüzyıl en iyi matematikçilerinden ya da geometricilerinden birisi. Sonsuz üzerine yazmış. Okuyun sonsuz üzerine yazdı. Yani kavramsal olarak şeyini görün, ölçün. O yazı şeyde var. Konularda var. Hilbert önemli birisi. Matematikten söz ediyorsak bir matematikçinin ne yaptığına bu konularda bakmakta yarar var. Yani bir de şu var. Normal bilinç bizler, normal matematikçi olmayan, fizikçi olmayan insanlar, bir matematikçinin, bir fizikçinin öne sürümleri karşısında onlara kafa tutacak durumda değiliz. Genellikle boyun eğiyoruz ve bu doğru değil. Bu kör. Yani boyun eğmek yerine açık matematiğin o bölümünü öğrenebiliriz ve o matematikçinin ne dediğini ölçebiliriz sonunda. Bunu yapmıyorsak o zaman bu gerçekten şey. Yani genelde durum bu, onun için söylüyorum, bu çok şey değil, seyrek rastlanan bir şey değil. Yani matematikçi, bir matematikçinin gödelin falan filan bunların yazılarını okuyan kafalar çarpılıyorlar. Çünkü onu eleştirebilecek ve anlayabilecek durumda değil. Onun söylediklerini belliyor sadece. Cantor'u okuyor birisi, tanıdığım birisi ve sonsuzların toplamasından, çıkarmasından söz etmeye başladı bir süre sonra. Bir çizgideki noktaların bir karedeki noktalardan daha fazla olduğunu söylemeye başladı. Yani bu kafanın, normal kafanın, o tür ustaların, kendi alanlarındaki ustaların söylemlerini çürütebilecek, onlarla kapışabilecek yetkinlikleri yok. O yüzden de şey yapıyorlar, ikna oluyorlar. Ve yani bu şey değil, çok genel bir tutum, çok yaygın bir tutum ve çok o kadar da sağlıksız bir tutum. O yüzden onlara kadar. Yani felsefenin zaten şeyi, anlamı o. Yani bu konuyla bağlantılı olarak felsefe bize o sorunları kavramsal düzeyde ele alma şeyini veriyor, şansını veriyor. Yani eğer sonsuzun ne olduğunu bilmiyorsak ve matematik yapıyorsak matematikte bir noktada çuvallayacağız. Sonsuzun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorsak o matematiksel bir şey değil. O felsefe yapmak demek. Yani çünkü sonsuz kavramı nedir diye düşünmeye başlıyorsun ve onu yapmaya başlayan insan, yani onun adının ne olduğu o kadar önemli değil. Ama felsefede yaptığınız şey de o. O zaman matematiğin eksiğini görür. Yani matematiğin işte sonsuz için de aynı şey geçerli. Matematik onu tanıtlamadan, kavramadan, bilmeden o şeyi kullanıyor. Matematik sayıyı bilmiyor. Niceliğin ne olduğunu bilmiyor. Kuantumun ya da yani çeşitli matematiksel kavramlar var. Onlar arasındaki ilişkileri bilmiyor. Ya matematikte öyle değil mi? Üniversiteyi bitiren, o matematik doktorası da yapan, bilmem nesi de yapan bir insan matematik kavramları üzerine hiçbir temel çalışma yapmadan bütün onları yapıyor. Bu çok şey değil, saf bir yöntem. Çünkü sonsuz dediği şey kafasındaki bir tasarımdan başka bir şey değil. O tasarımlar matematiğin içine giriyor. Bunu yapanlar şeyler, Einstein'lar, Hilbert'ler vesaire, Cantor'lar falan. Yani çünkü şeyleri yok, felsefe ve diyorlar ya felsefe bilim ayrıldı, çok iyi oldu. İyi olmadı, çok kötü oldu. Çünkü felsefe o bilim insanlarına hiç olmasa şeyde kavramsal olarak o bilime hazırlıyordu ya da konularını hazırlıyordu. Fizikçiler uzayın ne olduğunu bilmiyorlar, zamanın ne olduğunu bilmiyorlar. Yani bu ayrılmanın sonucunda felsefe yanıtlıyor mu bunları? Yanıtlıyor. Değişik yanıtlar var. Felsefeden de çok Kant başka türlü yanıtlıyor, Hegel başka türlü yanıtlıyor vesaire. Heidegger bambaşka şeyler anlıyor zamandan, uzaydan falan. Ama yine de bir bilimcinin o konuya, o kavramsal bir birikimle, yani tam olmasa da, tutarlı olmasa da bir kavramsal temelle girmesi şey olur. Kesinlikle daha iyi olur. Yani bilimi felsefeden ayırmak, bilimi zayıflatmak demek. Daha tasarıma itmek demek, kavramdan uzaklaştırmak demek. Ama aslında bilimin konusu kavram. Şimdi bu bilim, tüze bilimi, tüze felsefesi, hak alanının kavramlarının gerçeğini araştırmak ve bulmayı amaçlayan bir şey. Burada temel giriş bölümleri neye yarıyor diyorduk. Giriş bölümleri, kavramsal bir dizge var önümüzde duran şey o, öğreneceğimiz şey o. Hak dizgesi var. Ya da tüze dizgesi var. O dizgeyi öğrenmeden önce giriş ya da sunuş ya da ön söz yazılarının anlamı ne olacak? Ön fikir verecek. Ön düşünce verecek. Yani dolayısıyla dizgenin dışında kalacaklar bu giriş yazıları, ön sözler. Ve o yüzden onlar şeyin parçası değil. Bilimsel ya da gerçeklik savında değiller. Sadece yani yanlış oldukları anlamına gelmiyor bu. Ama bir giriş yazısı tanıtlama içermez diyebiliriz. Yine de şey, belli kavramlarla bizi sisteme doğru hazırlıyor. Ve şimdi Hegel'in sisteminde şeydi, nesnel tin alanının yerini saptamaya çalıştık. O önemli. En azından yöntemsel olarak onun bakış açısı açısından çok önemli. Çünkü yani o rastgele bir yerde durmuyor. Belli bir yerde duruyor sistematik insan bilgisinde ve onu nesnel tin olarak belirledik. Nesnel tin doğa alanından sonra geliyor tin alanı. Tin alanının öznel tin ve nesnel tin bölümleri var. Nesnel tin alanı burası işte. O ikisinden sonra gelen son bölüm saltık tin alanı. Yani o ikisinin birliği ve saltık tin alanında da bunlar için şeye bakacaksınız. Yani siz dizgelere vesaire ve göreceksiniz. O kadar karışık değiller. Tam tersine. Yani o dizge olmadığı zaman karışık. Şimdi dizge demek her şeyi yerli yerine koymak demek. Eğer bu kavramsal bir dizge olduğuna göre dizgenin kuruluşunun düzgün olması ve tanıklı olması gerekir. Yani felsefede ya da bilgide tanıtlamasız gitmeyeceğiz. Şeyimiz bu, ilkemiz bu. Çünkü tanıtlamasız gitmek şey demek, yani istediğin gibi gitmek demek. Bir yere geldin, sıkıştın, bir kavram gerekiyor. Onu şuradan buradan alabilirsin demek. Bu yöntemsizlik, bu geçerli değil ve dizgesiz felsefecilerin yaptıkları da bundan başka bir şey değil. Ve o dizgenin kuruluşu düşüncenin işi, kavramın işi. Bizim düşüncemiz kavramdan ayrı bir şey değil. Kavram bizde düşünüyor. Logos ya da us bizde düşünüyor. Yani biz o düşünmeyi nesnel yaptığımız ölçüde gerçeğe yaklaşıyoruz ve o olanaklı. Yoksa ulu orta düşünmek de olanaklı değil mi? Yani birisi diyor ki toplumsal yasalar gerekiyor. Pek güzel, bu insanların kulağına alışıldık bir şey gibi geliyor ve kabul ediyorlar ama toplumsal yasalar konusunda ne toplum kavramının bir şeyi var, orada çıkarsaması var ne de yasa kavramı ve bu ulu orta bilgi. Yani en azından şunu gördük, tinsel alanda yasalar doğa yasalarından çok farklı ve tinsel yasalar, tüze yasaları diyebileceğimiz şeyler değişiyor, sürekli değişiyor. Toplumsal yasalar dediğiniz zaman ne olacak? Bu şey olacak, en basitinden şunu söyleyeyim, toplumun yapısını denetleyen yasalar olacak. Yani toplumun yapısı, tinsel bir yapı ise, insan kültürünün bir şeyi ise, insan o zaman doğa yasaları gibi yasaların altına düşecek ve orada biz insanın o yasaların dışına çıkabileceğini bekleyemeyiz. Toplumsal yasalardan söz edenler o yasaların çiğnenebileceğini kabul ediyorlar mı? O zaman yasa olmaktan çıkıyor. Yani bunlar şimdi felsefi sorunlar ve sosyologlar bu konuyu bu konuya ulu orta giriyorlar. Paldır küldür. Toplumsal yasalardan hangisi söz ediyor, hangi sosyolog? Tamam, o başkalarından alıyor. Yani o işin kökeni Dürkheim'a işte falan gidiyor. Yani Max Weber'de ben böyle bir şey görmedim. Toplumsal yasalardan söz ediyor. Marcuse biraz söz ediyor. O da pek bilinçli değil. Kim? Comte. Evet. Yani toplumu... Şimdi bunu niye söyledik? Şey için. Yani yöntemimiz yanlışsa o zaman öğreneceğimiz şey yanlıştan başka bir şey değil. 5 tane toplum bilimi olur mu? 5 matematik olur mu? Auguste Comte'un, Max Weber'in, Durkheim'in vesaire vesaire. Bunların her birinin toplum bilimi. Bunların her birinin niye her birini diyoruz? Çünkü aynı değil. Hepsinin şeyleri farklı. Temelleri, ilkeleri, aksiyonları, çözümlemeleri, sonuçları, vargıları. Karl Marx'ın ayrı bir toplum bilimi var falan. Yani bu bize bu işte bir şey var, sakatlık var dedirtiyor mu? Bu kadar çok toplum bilimi olamaz. Yani bir iki tane olsa yine dersin ki bunlarda bir yakınlık var, bir ilgi olabilir. Ama 5 de değil aslında. Yani 500 tane toplum bilimi var dersem daha doğru konuşmuş olurum. Çünkü herkesin kafasında, her sosyologun kafasında bir şey var. Psikolojinin sayısı da böyle. Yani bunlar bu durumda kuşkuculuk en güzel şey. Çünkü yani bu kadar çok psikoloji olduğuna göre bilim diye bir şey olamaz. Gerçeklik diye bir şey olamaz.
Sizin ifadelerinizde birden fazla felsefe var gibi ben anlıyorum.
Ama bakacağız. Yani şimdi birden fazla felsefeci var.
Evet.
Ama o durum felsefede nasıl çözülüyor? Yani şimdi Kant'ın felsefesi farklı, Spinoza, Descartes, Hegel bütün bunlar farklı. Us bir dersek o zaman şunu söyleyeceğiz. Felsefe tarihinde felsefecilerin, bireysel felsefecilerin yaptıkları şey o evrensel usu çözümlemeye çalışmak.
Ben buradan felsefe kavramının tam oturmadığı kanaatine
peki. Felsefe kavramının oturmamasından doğal bir şey. Çünkü felsefe bilgelik sevgisi demek. Bir sevgi kavramı çok çeşitli olabilir. Yani şimdi Platon da felsefeci, David Hume da felsefeci. Birisi felsefeyi yok etmeye çalışıyor, öteki felsefeyi kuran insan. İkisi de felsefeci. Niye bunlar şey yan yana duruyorlar, bu kadar zıt şeyler? Yani orada şey var, o felsefeyi yok etmeye Heidegger mesela, o da klasik felsefeyi dinamitlemeye çalışıyor, yıkmaya çalışıyor falan. Yani yine de felsefeci diyoruz. Ben ona düşünce titanı dedim. Yani biraz ironik olarak o düşünceyi yiyen bir insan. Aslında yani usul logosu yıkıtan birisi anlamında öyle dedim ama herkes anlamıyor tabii. Niye onu felsefeci sayıyor? Çünkü o da bütün o etimolojisine rağmen, bütün fenomenolojisine rağmen usa dayanıyor, kavramlara dayanıyor, evrensele dayanıyor. Onu da onu kullanıyor işte söyledikleri şey felsefi. Yani ama ondan özellikle kaçınmaya çalışıyor falan. Yani şunu söyleyebiliriz kısaca, felsefe tarihinde tek bir us çalışıyor, tek bir tin çaba gösteriyor. Tek bir anlık çaba gösteriyor. Niçin? Gerçeği bulmak için ve bu da gelişen bir şey olduğuna göre. Yani şu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Homo sapiens doğduğunda logosla tam olarak donatılır. Dört dörtlük. Yani 1 milyon yıl önceki insanla bugünkü insan arasında anatomik bir fark yok. Sinir sistemleri de aynı. Yani yeti olarak bu yeti açık değil. Ve açılması için tarih gerekiyor. Tarihin anlamı bu oluyor. İnsanlık tarihinin, bütün o devrimler, savaşlar vesaire, anlaşmalar, barışlar, yıkımlar, doğuşlar. Bütün bu tarihin anlamı o insanın özünün açığa çıkması ve gerçekleşmesi. Eğer o öz yoksa, o gerçekleşme sürecinden söz edemeyeceksek o zaman tarihin de bir anlamı olmayacak. Ve insan o varoluş anlamsız ise... Sartre'a göre tarih de anlamsız. Yani varoluşunu böyle söylemesi lazım. Bu şey, bizim felsefe tarihiyle, felsefecilerin türlülüğüyle, felsefi sistemlerin çokluğuyla ilgili olarak konuşuyoruz. Yani onunla bağlantılı. aynı şeyi bilmeye çalışıyorlar. Yani matematikçiler de aynı şeyi bilmeye çalışıyorlar. Onların belli bir avantajları var. Konuları daha yalın, matematik yalın. Yani ve oradaki uslamlamaları test etmeleri falan, aksiyonlar da var. Yani geometri mesela 2000 yıl önce tamamlandı ya da 2200 yıl önce falan. Klasik geometri. Yani o Yunanlar şeyden habersiz değiller, eğri yüzeylerden falan haberler ama onu fazla şey yapmadılar, girmediler. Yani şeyde var, Arşimet'te falan var o eğri yüzeyler. Öküdes'te de var.
Topoloji
farklı. Evet. Yani Yunanlar gibi...
Bu düzeyde bir bilgi birikimi yok mu? Yani şu an bir şey var.
Ama şey aynı, yani düzlem geometri, uzay geometrisi, normal bu Newton'un, Kepler'in falan hepsinin kullandığı şey, o geometri, yani Yunan geometrisi şey için yeterli, mekanik için yeterliydi. Newton'da, Newton Principia'yı kalkülüse yazmadı. Geometriyi kullandı. Galileo onu kullandı. Yani cebir bile kullanmadılar şeyde. O tip çalışmalarında ve geometri tamamlandı diyelim. İlk kere öyle diyelim, uzay geometri, eğri yüzey geometrileri onlar daha sonra geliştirildi. Yani onlar Yunanların yapamayacağı bir şey değildi. Sadece o gerek yoktu, gereksinim yoktu o dönemde onlara. Ve geometri tam olarak gelişti. O gelişmesinin, aritmetik de vardı Yunanlılarda, yani aritmetik konusunda çok fazla şeyleri yok. Parlak çalışmaları yok. Bir Nikomakos'un kitabı var, o çıkmadı daha Türkçe'de. Ama geometri tam olarak niye bu işi başardılar da niye şeyi geliştiremediler, başka şeyleri geliştiremediler falan. Yani şimdi bağlamaya çalışalım, biraz dağıldı. İnsan usulü belli bir potansiyelle doğuyor. Felsefede bu temel şeyimiz, çıkış noktamız. Yani bu kavramlar insan usulünün kendi yapısından, yapısını anlatan şeyler. Yani usulün içindeki birimler falan gibi de düşünmeyin. Usul kavramdan başka bir şey değil. Kavramsal dizgeden başka bir şey. Çünkü kavramın kendisi dizgeye genişliyor, genişliyor o diyalektiği yoluyla. Ve bu insan sinir sisteminin, insan beyninin genel olarak düşünme dediğimiz yetisi ve bu Homo sapiens ortaya çıktığı zaman onda bir potansiyel olarak var. Açık olarak yok. O açılması tarih dedik. Zamanda olan bir şey. Yani bir tohum da ortaya çıktığında ağaç görünmüyor onda. Yani o da şey, bir potansiyel ve onun o potansiyel açılması için zamanı gereksinim var.
Alet yapmasıyla insanlaşma başlamıştır demiştik geçen derslerinde.
Alet yapması insan yani, olduğu için yapabiliyor. İnsanlaşma yani, evet. Kültürü yapıyor. Evet. Sadece alet yapmıyor. Devlet de yapıyor, yasaları da yapıyor, aileyi de yapıyor. Yani aletler de yapıyor. Hepsi kültür. Kültür hepsi. Ne yapıyorsa insan, genel olarak yaptığı her şey kültür. İnsanın yapmadığı şeyler, doğanın yaptığı şeyler, onları ayırabiliyoruz kültürel şeylerden. Yani doğa ve tin ayrımının anlamı bu. Ona şey de diyebiliriz, doğa ve kültür ayrımı da diyebiliriz. Tinsel olan her şey kültürel. Yani yasalar kültür ama şey de kültür, bir taş da, cilal taş ya da yontma taş, o da kültür. Çünkü İnsan yapımı, doğa yapımı olmayan bir şey. Kültür, uygarlık ayrı bir kavram. Kültür ve uygarlık farklıydı. Yani uygarlık bu sistemde saltık tin alanını ilgilendiren bir kavram. Yani güzel sanatı, dini ve bildiği ilgilendiren şey, kavram, uygarlık. Kültürden ayrı. Eğer ne merak ediyorsanız, yani bu işin gerçeğini de dizgi açıklayabiliyor. Ya da,
kültür de aynı şey.
Kültür ve uygarlık, bunlar çok karıştırılan şeyler. Mesela Freud bunları anlamdaş olarak kullanıyor. Aynı diyor, benim için diyor uygarlık ve kültür, yani bu çalışmasında bir şey var. Benim çevirdiğim bir çalışması, onda ikisi aynı şeyler değiller, kültür. Yani uygarlık saltık tine bağlı bir belirlenim. Uygar olmak demek, yükselmek demek. Sadece kültür yapmak değil, taş devri insanı yükseltmiyor. Yani insanın en altı, başlangıcı. Ona şey diyemeyiz, uygar diyemeyiz. Kültür diyebiliriz ama. Yani şey de bir, Azteklerin her sene 20 bin kurban kesmeleri de kültür. Ama uygarlık diyemeyiz, barbarlık yani. Yani o da dinin en alt biçimi ya da din demek biraz şey, zorluyor şeyi, kavramı ya da söz. Çünkü din sevgi demek. Duygusal bir şey. O yüzden dini şey yapamıyoruz işte. Yani din demek. Bazı şeyler, mesela Çin'deki şey, bazı inanç biçimleri, onlara da genellikle Tanrı yok mesela. Çin inançlarında Tanrı yok. Yani Buda'ya inanmak din olabilir mi? Eğer Buda Tanrı değilse. Bir şekilde Tanrı icat etmeye, yana bir Tanrı eklemeye falan çalışıyorlar. Din duygu. Yani kavramına bakıyoruz. İnanırsınız, inanmazsınız, şöyle ya da böyle bakarsınız. O herkesin kendi bileceği şey ama insanın bir inanç yanı var ve bir duygu yanı var ve o dini ilgilendiren yan orası. Yani uygarlık, saltık tilaları, şimdi bütün bunlar şey, dediğim gibi dizge ve o dizgeyi bütünü içinde bunların anlamı var. Ama en azından şunu şey yapın, sorgulamak üzere tutun. Uygarlık şeyle, kültürden ayrı bir şey ve kültür insanın doğaya alternatif olarak ya da doğa ötesinde yaptığı her şey. Şimdi felsefedeki türlülük, felsefede biz insan doğası gerçeği bulmak istiyor. Yani ne arıyorum ben bu dünyada ya da bu evrende ve nedir benim varlığım, nedir bu evrenin varlığı, yaratılmış mı, yaratılmamış mı? Yani dikkat edersiniz, din felsefeyle aynı sorulara yöneliyor. Yani dinsel bilinç de bu işte Tanrı yaratmıştır diyerek oraya, o soruya bir yanıt getiriyor. Mitolojide de şey vardı, bir ilerleme var diyorduk. Yani mitoloji bir yanılsama ama yine de o yanılsama hiç yanılmamaktan ve hiç nedenini sormamaktan, sorgulama yapmamaktan çok daha değerli ve çok daha anlamlı bir şey. Yani mitoloji daha sonra bir geçişe şey oluyor, temel oluyor bir bakıma. Çünkü mitolojinin açıklamaları yanlış. İnsan açıklama istiyor. Mitolojinin getirdiği açıklamalar şey, imgesel, tasarımsal açıklamalardı falan. Şimdi felsefe nereden? Yani felsefe adı o kadar önemli. Önemli olan insanın gerçeği arıyor olması ve onu bilmek istiyor. İstemesi. Bu onun hakkı. Ve tarih. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan tamamen potansiyel bir varlık durumunda olanı bilemez. Kendinde usu bilemez. Yani kendinde usu demek bu Homo sapiens'in ortaya çıktığı zaman düşünün. O Homo sapiens zavallıcık sadece ateş yakıyor, sadece mağarada yaşayabiliyor ve şey. Onun daha usu ancak işte o yontma taşında, ateşinde falan görünüyor. Yani bilebileceği çok fazla bir şey yok.
Affedersiniz, biraz önce bilimle felsefeyi ayrı şey yaptınız, değerlendirdiniz.
Ayrı, evet.
Gibi anladım ben. Fakat felsefenin doğuşunda bilimin temeli yok mu?
Felsefenin doğuşunda bilimle felsefe arasında bir ayrılık yok. Yani onu doğuşu şeyden farklı. Daha sonra 20. yüzyılda falan olanlardan farklı. Yani bu felsefe bilim ayrımı kültürel olarak 20. yüzyılda pozitivizme özgü bir fenomen. Yani ve kültürel özgü bir şey aynı zamanda. O bilim felsefe ayrımı Yunanlar durumunda yok. İslam'da da yok. İslamik dönemde de yok. Yani Helenistik dönemlerde ve İslamik dönemlerde öyle bir ayrım yok. Yani oradaki matematikçiler aynı zamanda felsefeciler ve o dediğim gibi şey sağlıyor. Matematiğin kavramlarını düşünme şansı veriyor onlara. Yani felsefeci olduğu için bir nedir diye merak ediyor. İki nedir diye merak ediyor. Trias nedir diye merak ediyor falan. Yani Pisagorcuları düşünün. Her şeyi sayılarla açıklıyorlar ve bunlar bilmiyorum yani şimdi herkes eşit şey. Yani bunları ancak zaman içinde daha detaya girerek ve daha çok sorgulayarak netleştirebilir. Şu anki şeyler çok yeterli değil. Söylenenler yeterli. Kayıtlardan dinleyin bunları. Yani bu en azından bir kere daha dinleme, sorgulama şeyini bulacaksınız. Şansını bulacaksınız. Ve çünkü şey, yani çok hızlı geçiyoruz şeyleri. Ben alıştırmaya çalışıyorum bir bakıma. Yani bu şeyi izlemeyi. Aradaki bağlantıları görmek burada önemli olan. Ve bağlantılar var. Ve onları şimdi felsefe, yani matematikçiler belli bir birikim üzerine çalışırlar sürekli olarak. Yani Geometride de böyle, aritmetikte de böyle ve felsefede de aynı şey var. Yani felsefede ön Sokratiklerle başlayan süreç, daha sonra Sokrates, Platon ve Aristoteles de bir şeyi gösterdi, birikim doğasını gösterdi ve Aristoteles aslında felsefenin bir tarihi olduğunu algılayan ilk düşünür olarak kabul ediliyor. Yani Aristoteles'in metafiziğinde falan şey var, bir tür felsefe tarihi var. Ve ön Sokratiklere ilişkin bilgimizin büyük bölümünü oradan şey yapıyoruz, alıyoruz. Aristoteles'in fragmanlarından alıyoruz. Yani felsefede bir tarih var. O tarih bireysel düşüncelerin bilinçli olarak yaptıkları bir şey değil. Yani her biri, ötekiler bunlar yanlış yaptılar, ben doğrusunu yapıyorum diyor. Bu biraz çocuksu bir şey. Çünkü senin yaptığın onların üzerine dayanıyorsa, onların üzerine kuruluyorsa, o zaman bu bir gelişme demek, bir birikim demek ve sen onlardan, Kant yapıyor aynı şeyi. Benden önce diyor bütün felsefe tarihi bir yıkımdan oluşuyor diyor. Yıkım sözcüğünü kullanıyor. Avius'un tarihi diye bir son bölüm var. Orada. Yani o da şeyi görmüyor. O felsefe tarihinin bir tarih kavramını, yani tarihte bir süreklilik var ve tarihin en yalın kavramı, en ilkel kavramı bile belli bir aşamanın öncekilere dayandığını, süreklilik o demek. Yani tarih sadece geçen zaman ve birbirinden bağlantısız olayların bir kaydı falan demek değil. Tarih kavramının ne olduğunu tam bu çalışmanın en sonunda öğreneceğiz. Yani Nesnettin alanının en son bölümü, bütün bu kitabın şeyi, son bölümü dünya tarihi. Orada tarihin ne olduğunu öğreneceğiz. Tarih tasarımımız var. Hepimiz tarihin ne olduğu konusunda belli şeyler taşıyoruz kafamızda ama tarihin ne olduğu, yine uzay nedir gibi, tarih nedir sorusu da şey, asıl soru, zor soru, sonsuz nedir sorusu gibi ve o soruya felsefenin dışında verilen yanıtlar birer doksa. Var, yanıtlar var. Yani tarihçiler o konuda tabii ki soruyorlar kendilerine, düşünüyorlar, tartışıyorlar, yazıyorlar falan ve onları inceledik, tarih felsefe çalışmaları yaptık daha önce biz ve onlarda şeyi gördük, tarih felsefe, tarihçilerin tarih konusundaki görüşleri doksalardan, çünkü yani E.H. Carr diye bir İngiliz yazarın kitabı vardı, What is History diye. Orada o başka tarihçilerin tarih konusunda ki tanımlarını falan onları da aktarıyor. Görseniz neler söylüyorlar. Ve o tarih felsefesi, Hegel'in tarih felsefesi çevirisinde onların bir bölümünü ben aktardım. Yani tarihçilerin, düşünebiliyor musun? Tarihçiler kendi konuların ne olduğunu bilmiyorlar.
Yalanla başlar.
Evet, tarih yalandır. Tarih işte budalalıktır. Tarih şudur budur falan. Böyle şeyler söyleyenler bile var. Tarih yinelemeden ibarettir. Yani şimdi tarihçilerin tarihin ne olduğunu bilmemeleri enteresan bir şey değil mi? Biliyorlar tarihin ama tasarımsal olarak biliyorlar. Bir matematikçinin sonsuz ne olduğunu bildiği kadar biliyorlar ve için içine girdiği zaman orada aşamayacağı kavramsal sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Onların üzerine gitmeye başladığı zaman artık yaptığı şey tarih ya da matematik olmaktan çıkıp felsefe dediğimiz şey oluyor. Çünkü evrensellerle ilgilenmeye başlıyor. Yani felsefe bir bilimin, felsefeden ayrılan bilimin şeyi bu. Düştüğü durum bu. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Az önce dedim kaç tane sosyoloji var, kaç tane psikoloji var, Jung'un psikolojisi var, Freud'un var, Piaget'in var, William James'in, bunların hepsi şey, kişisel görüşlerden oluşuyor. Eğer bilim kavramına, düşünce kavramına bunlara önem veriyorsak, bunları ciddiye alıyorsak, o zaman o soruya vereceğimiz yanıt belli. 50 tane psikoloji olamaz, 50 tane toplum bilim olamaz, 100 tane şu tarih ya da bu tarih olamaz yani. Olabilir yanına gidiyorsak o zaman tamam, postmodernlerin, işte varoluşçuların, nihilistlerin falan, görecilerin yaptığı şey bu. Yani onlar incelemiyorlar bile. Yani bir tarih felsefesi yok şeyde, postmodernizmde ya da varoluşçu. Yani Sartre'ın öyle bir şeyi yok. Heidegger'i yok. Olamaz çünkü şey yok onlar için. Anlamlı bir konu değil. Yani tarih, düşünün, us olmadan, gerçeklik olmadan, o zaman herkesin, yani tam bir sofizm bu, çünkü insan her şeyin ölçüsüdür. Herkes kendi gerçeğinin ölçüsüdür. Bunu da söylüyorlar. Yani modern dönemde en çarpıcı şekilde ve en erken Kierkegaard'da var. Ben kendim için bir gerçeklik istiyorum diyor. Kişisel, ısmarlama. O yüzden gerçeği kendimize uyarlamak... Yani ben bir felsefe istiyorum ki bana uygun bir felsefe arıyorum, bulamadım, bu şey felsefe için doğru değil. Yani felsefe... Felsefe birdir, gerçeklik birdir. Eğer yani bu şey, bu konuda katılıp katılmamak ayrı bir şey. Ama eğer gerçeklik birse, o zaman felsefenin de bir olması gerekir. Varlık birse, o zaman gerçeğin ve felsefenin ve bilimin, bilginin de bir olması gerekir. Yani ışık fotonların davranışlarıyla ilgili bir şey, fenomen. Eğer o foton doğanın oradaki davranışı yasalsa, onun bir mi çok mu olduğunu orada sormanızın bir anlamı bile yok. Yani çünkü doğa yasası 10 tane olamaz. Eğer yasa kavramı yasayı bir yapar. Yani evrenin şurasında ayrı bir yasa, burasında ayrı bir yasa. Yani belli bir evren bölgesinde gelme açısıyla yansıma açısı eşit. Belli bir bölgede eşit değil falan. Böyle şey değil mi?
Atom altında davranışlar farklı.
Değil. Olmuyor işte. Pardon, yani sözünü kesmek şey değil, doğru değil aslında, biliyoruz onu bir yerde. O konuda şu var, yani mekanik yasaları, büyük ölçek ve küçük ölçek ayrı, hayır, o olmaması gerekir.
Veya kara delik dediğiniz kısımda farklı olabilir
mesela. Onlar çok daha spekülatif. Onlar spekülatif olduğunu kendileri de söylüyorlar. Yani oralarda çok şey var, yani bilim kurguya yaklaşan şeyler var. Kurgular var ve onları yapanları kendileri biliyorlar. Yani onları biz şu an henüz herhangi bir şey çürütecek, kendileri sağlam değilken başka bir şeyini çürütebilirler.
Herkes bir şey koydu yani sisteme.
Koyacaklar, koysunlar. Yani orada koymak, insan yanılabilir. Yani bu Aristoteles yanıldı işte. Ptolemy yanıldı. Ulu Bey yanıldı. Yani Kopernik de yanıldı. Tycho Brahe de yanıldı. Bunlar hepsi yanıldı. Yani evren...
Hawking de yanıldı. 30 senelik
teorilerine...
Yanılmak bir şey. Yani yanılmak insana özgü bir şey. Ama akıllı olmak gerekir. Yani eğer tanıtlandıysa bir şey... Bir... Çünkü onlar şeydi. Hepsi görgül temel üzerine dayalı kurgulardı ve öyle bilim olmaz. Yani... Bilimin kavramsallaştırılması, bilimsel kuramların, yani feleştirmeye, bu gözleme dayanıyorsa henüz çürütülebilir demektir ve onu biz Pekin saltık olarak geçerli sayıp başka her şeyi ona göre ölçemeyiz. Ama eğer o bağlantı kavramsal olarak sağlamlaştırıldıysa, tanıtlandıysa, Psego teorimi gibi, o zaman o artık şey, yani ona diyebiliriz. Yani bu eğer gerçekten oradaki tanıtlama... Öyle değil mi? Yani tanıtlama var diyorsun. Feleştirme ya. Tanıtlandı. Herhangi bir şekilde ama kavramsal bir şekilde. O zaman orada sen şey diyemezsin. Yani bu da belkidir, bu da belkilidir, bu da kuşkuludur diyemezsin. Çünkü Psego teoremine belkilidir demiyoruz. Tanıtlandı. Yani o yüzey konusu ayrı bir konu ve onun Psego teoremini çürütmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani Psego teoremi usun tanıtlamasını aldıysa sonsuza kadar çürütülemeyecek olan bir gerçeklik olarak duracak. Bütün geometri eğer tanıtlandıysa o zaman onlar öyle sağlam kalacaklar. Ama kuantum mekaniğindeki şeyler, yani oralar çok çok belkili konular. Daha genel olarak şunu düşünebiliriz. Evren, uzay, zaman, yani uzay, zaman ve özlek kavramları açısından bunların küçük ölçek, büyük ölçek davranışları arasında fark olacak olamaz. Onu ustan çıkarmanız gerekir. Yani bir galaksinin davranışıyla bir fotonun ya da bir kuarkın davranışı arasında yasa açısından en küçük bir ayrımın olmaması gerekir. Bunun tersini söyleyenler bilmeden söylüyorlar. Yani zaten şeyleri yok, bulguları yok.
İkisi için de kütle kavramını kullanıyorlar aslında, değil mi?
Evet.
Yani makro ölçekteki şeyler için de kütle diyorsa, oradakiler de kütle diyorsa değişen bir yasanın olmaması lazım.
Öyle yani galaksiler...
Kavramı kullanıp, yani demek istediğim şu, makro ve mikro düzeyde ortak bir kavramı kullanıp evet. Farklı yasasının olduğunu söylemek müsaikırı olan kısım değil mi?
Farklı... Biraz daha açıkla yani tam neyi, farkı...
Yani kuantum, çok ayrıntılı bilmiyorum kuantum kuramını ama oradaki kütleyle ilgili yasaları fizikçilerin...
Evet.
Makro düzeydeki kütlelerle ilgili yasalarından farklı ya da diğer belirleme, fiziğin diğer belirlemeleri mesela kuvvet konusunda ortak bir formülasyonları yok. Yani kuvvete ait formülasyon kuantumda farklı bir formülasyonlar çıkıyor herhalde. Bu demek herhalde kuantumun farklı yasasının olması.
Yani o zaman o farkları görmemiz lazım. Kütle orada farklı, burada farklı. Nasıl oluyor falan, onları dediğin gibi onları bilmemiz lazım.
Usa aykırı olan şeyin bu olması.
O da usa aykırı.
Evet, terminolojileri farklı şeyler aslında.
Yani
alanlar kullanmıyorlar mı? Yani o düzeyde de o düzeyde. Yok,
kullanılır mı? Artık orada bir elektron sadece büyük onlar artık. Yani bir ağırlığı vesairesi falan bir şey yok.
Ağırlığı bir şey.
Ama kütle kullanıyorlar. Yani şeyde kuantum mekaniği, parçacık mekaniği düzeyinde kütle kullanıyorlar. Kullanmaya değiller. Orada kafaları karışıyor. Yani kafaların karışması da Heisenberg tarafından karıştırılıyor. Çünkü Heisenberg'in kendi kafası karışık. Yani foton bir şeyi parçacığı diyor, ölçmeye, konumunu ölçmeye çalıştığın zaman şey hızını bozuyorum diyor. Momentumunu bozuyorum diyor. Momentumunu ölçtüğüm zaman da işte o zaman hızı değişiyor falan. Evet, yani bunlar mekanik olarak anlaşılan şeyler. Yani burada bir irrasyonel durum yok ya da usun açıklayamayacağı bir durum yok. Bir paradoks falan yok. Son derece banal bir ölçme yetersizliği var. Yani bir elektronun momentumunu ölçeceksin. Onu ölçmen için onu görmen gerekir falan ve görmek için üstüne bir foton göndermen gerekir. Foton ona çarptığı zaman onun momentumunu bozuyor. Bu kadar şey basit. O etkideki, o çarpışmanın oradaki etkisini şey yapıp ölçebilirsen, hesaplayabilirsen o zaman problem hallolur. Yani göreceğiz. Sonsuz küçük matematiksel bir kavram. Şeyde
çok daha küçük ölçekleri ölçebilir hale geldi.
Olsun. Yine sonsuz küçük apayrı bir şey.
Tabii.
Yani sonsuz küçüklük delice bir kavram. Çünkü
katılan şeyler şimdi ölçülebilir bir kısımlar haline geldi. Bir kısmı.
Evet.
Ölçülemeyen kısım yine sonsuz küçük olarak.
Evet, yani sonsuz küçüklük zaten ölçülebilecek bir şey değil.
Evet.
Şimdi bunlarla ulaşmaya başladıkları zaman işte o dedikleri metafiziğe geliyorlar. Çünkü bunlar fizik ötesi. Yani ölçülemeyecek falan o kafa yapısına göre onlar o paradoksları ya da o antinomileri ya da çelişkileri çözemez. Anlak düzeyinde kaldıkları sürece. Yani normal olarak da görgül bilimcilerin kullandıkları şey anlak. Yani diyalektiği dikkate almayan ve karşılık ya da çelişki ortaya çıktığı zaman afallayan bir düşünce tarzı. Anlar. Şimdi onları özgürlük konusunda çözdük. Bir daha onu ele alalım. Yani şimdi özgürlük diye bir kavram şey gibi, kuark kavramı gibi ya da özdek kavramı ya da sayı kavramı gibi bir kavram. Özgürlük nedir? Dediğimiz zaman özgürlük istençle birde. Ve İstenç ve özgürlük arasındaki bağlantıyı kurmamız... Şimdi matematikte şey diyebiliriz. Bir matematiksel bağlantı söyler misiniz? Evet. Aksiyon da olabilir. Nokta. Yani matematiksel...
Ters açılar birbirine eşittir.
Ters açılar birbirine eşittir. İki çizginin, kesişen çizginin arasındaki ters... Bu aksiyon. Teorem değil şeyde. Yani... Şimdi o zaman bir teorem olarak yani tin alanında, nesnel tin alanında bir teorem olarak şey söyleyebiliriz. O teorem. Şimdi bakın oradaki kavramsal yapıları görüyoruz. Yani eğer aksiyomu alırsak uzunluk genişliği olmayan çizgidir. Çizgi nedir? Çizginin tanımı var değil mi? Çizgi genişliği olmayan uzunluk. Genişliği olmayan uzunluk, bu bir şey, geometrik tanım. Yani burada genişlik kavramı var, uzunluk kavramı var, bir de olumsuzlama var. Üç tane şey kullanılıyor. Belirlenim kullanılıyor. Matematiksel sağlamlık bunlara dayanıyor. Matematikte şey, kavramlardan koptuğumuzu şey yapmayın, düşünmeyin. Yani matematiksel işlemlere geldiğimiz zaman falan. Yani vektörün tanımını yapın matematiksel olarak. Yön var vektörde, bir de büyüklük var. Büyüklük değil, kuvvet var. Yeğenlik var. Evet, yani çünkü o skalar şeylerde yok, kuvvet yok. Vektör, matematiksel, geometrik olarak vektör işte şey, iki kavram kapsıyor. Yani yeğenlik ya da kuvvet ve de yön, yani büyüklük. Ya da üç kategori kapsıyor ya da dört kapsayabilir. Önemli değil, önemli olan kategoriler kapsıyor olması ve tanıtlama bunları ilgilendiriyor ya da bunların formülasyonları falan hep değiştirmeye dediğimiz zaman zaten bu şey kuvvet, kütle ve ivme. İvme kavramı ne içeriyordu?
Hız zaman zaman.
Değişen hız.
Evet. Yani burada da yine şey var. O değişmeler hiç önemli değil.
Hız zaman ve karesi olmak.
Çünkü evet yani oraya hangi sayıyı koyarsa koyalım ötekiler kendini ayarlıyorlar. Kuvveti 5 yaparsam işte peki ikisi değişecek ona göre falan. Yani o nicelik oynaması kavramın kavramsal bağıntıyı değiştirme. Önemli olan kavramsal bağıntı. Şimdi din alanında da aynı şeyi yapıyoruz. Yani ister özgürlüktür ya da ister özgürlükle birdir den zaman bu sanki bir aksiyon gibi görünüyor. Yani burada tanıtlama, sistematik tanıtlama açısından şunları söylemiştik. O yüzden onları eksik bırakıyoruz sanmayın ya da ön savgı getiriyoruz ya da varsayım getiriyoruz sanmayın yöntemsel olarak. Çünkü tin alanına başladığımız zaman istenç kategorisi çıkarsanmış olarak elimizde duruyor. Yani daha önceki alanın şeyiydi o, çıkarsamasıydı. Onun o çıkarsama nasıl yapılmış falan dersek o zaman o öznel tin bölümünü okumamız gerekir. Oraya girmemiz gerekir. Hegel'in o tanıtlamasının ne anlama geldiğini, nasıl gösterdiğini merak ediyorsak oraya gireceğiz. Yani şimdi istenç kavramıyla başlıyorsa şey...
Şimdi yasa istençtir demiştik. İstenç evet. Özgürlüktür. O zaman yasa özgürlüktür.
Tabii. Şimdi burada da kavramsal bağlantılar kuracağız ve o bağlantıları kurduğumuzu görebiliyorsak o zaman onları sorgulayabiliriz, test edebiliriz ve bağlayabiliriz. Yani tanıtlayabiliriz. Öyle bir dizgesel yapı olacak. Şimdi şeyden başlayalım. İstenç, irade denen şey. Bu şey gibi, istenç düşüncesi olamaz. Çok kalabalık bir şey değil, tanım değil, şey gibi. Yani Öküdes'in aksiyonlarına benzeyen bir şey. İstenç düşüncesi olabilir mi? Şimdi bizi ilgilendiren şey bu. Felsefede bu tür şeyler, noktalar. Yani çünkü insanlar analitik anlak bu kavramları birbirinden ayırıyor. İstenç bir tarafa anlık, mind, zihin, bir de başka tarafa falan. Sanki istenç düşüncesi olabilirmiş gibi. Yani şimdi dersini söyleyeceğiz. İstenç düşüncesi olamaz. Çünkü düşünce kategorisi, istenç kategorisi ortaya çıktığı zaman onun önceleyen bir kategori ve önceleyen bir kategori sonraki bir kategoride kapsanıyor. Çünkü onun çıkarsanmasına katkıda bulunmuş olan bir şey. Şimdi Hegel burada o çıkarsamayı vermiyor ama istenç ve düşünce arasındaki bağlantıyı açıklıyor. Bizi ilgilendiren de o. Yani şimdi biz tanıtlama temeli olan bir açımlamayı öğrenmeye çalışıyoruz düze felsefesi çalışmasında. Yani böyle doksalar yığını değil. O tanıtlamayı ne kadar sorgularsak, ne kadar çok tanıtlama istersek bu çalışmanın niteliği o kadar yükselecek demektir. Dogma olmaktan o kadar uzaklaşacak. O yüzden sorgulamak en iyi şey burada. Yani sorgulayın, istenç düşüncesi olamaz. Bu bir önerme. Doğru mu yanlış mı?
Peki açlık istenç midir?
Açlık istenç midir? Bunları alacağız. Bunları Şimdi bol bol psikoloji okuyun, bol bol felsefe okuyun. Çünkü bu şey, yani Platon'u okuyun ya da Aristoteles'i ya da daha modern felsefecileri falan, bunları şey yapmamız lazım. Açlık, acıkmak değil. Yani en temel kavramlar konusunda fazla açlık, eşcinsel içgüdü, cinsel içgüdü. Bu içgüdü diyoruz. Susuzluk. Bu da içgüdü. Yani bunlar şey gibi değil, eşcinsel içgüdü gibi bir şey değil. Ama
bypass eden şeyler hepsi şeye gidiyor, içgüdü gidiyor. Beynin istekleri,
evet. İstenç bilinçli ve düşünceye dayalı olan istek diyebiliriz. İstek bir şey değil. Ortaya çıkışı bana bağlı bir şey değil. Yani ama istenç bana bağlı olan bir şey. İstenç benim gerçeğim bir bakıma. Çünkü istenç ego olmadan, ben olmadan, düşünce olmadan olmaz. Bilinç olmadan olmaz. Ama bir istek kendini ortaya çıkarırken o istence danışmıyor. Bir içgüdü. Yani acıktığın zaman o senin keyfine bağlı olarak olan bir şey değil. O doğa, o bizim doğa yanımız ve zorunluluk yanımız. Ve o hayvanı ne yapıyor? Doğrudan pardon, yemeğe götürüyor. İçgüde doyuma yöneltiyor. Ve hayvan eğer dışsal güçler tarafından engellenmiyorsa o doyuma ulaşıyor. İçgüdüsel, cinsel olarak da öyle, eşitsel olarak da öyle.
Ama ben o içgüdüyü istendirmesine yapıp daha iyi bir sofrayı hayal ediyorum. Öyle bir şey de yapabiliyorum.
Evet, yani ona geleceğiz. Orada insanda içgüdüler şeydi, hayvansal içgüdülerden farklı oluyorlar hepsi.
Doksa kelimesini ben anlamadım.
Görüş. Yani bunlar burada çok fazla şey biz...
Aç bunu yönetebiliyoruz ama oruç yani mesela aç olmayacağım diye.
İşte oruç bir istenç. Oruç bir istenç. Aç kalma yani yemek, açken yememe bu istence bağlı bir şey. Bir hayvan oruç tutamaz. Yani istenç zayıf olan bir insan da oruç tutamaz. Ya da gereksiz gelen bir insan da oruç tutmaz. Yani ben kendimi öyle şeylerle mi sınayacağım, öyle şeylerle mi terbiye edeceğim falan. Bu bir gereksiz ve saçma bir şey de diyebilir. Yani o da oruç tutmaz. Orada hem o istek hırs o.
Birinci olmak
istedim. Hırs. Onlar daha zor konular. Yani en azından çok açıkta yatmıyor. Çünkü içgüdü tamam anlayabiliyoruz. Susamak, acıkmak vesaire. Ama lider olma içgüdüsü diye bir şey yok. Kazanma içgüdüsü diye bir şey yok. Bunlar şey değil. Doğanın verdiği belirlenimler değiller. Doğa önderlikle ne ilgisi var doğanın? Yani şu denebilir, çok güçsüz olan bir insan, ezilmiş bir insan güç istencine yatkın olabilir.
Peki bazıları için biz böyle deriz, aklında önde gidiyor falan diyoruz, aklında önde gidiyor.
Hırs, yani aklı, o zayıf istençli, ya hırsının peşinden gidiyor. Hırs herkes duyabilir, yani bu... Eğer bilinçaltı paktı... Şimdi...
Bu şimdi istence giriyor mu o şekilde? Yok, girmiyor.
Hırs dediğimiz şey istenç değil. Ama istenç hırsın önünü keser. Evet. Önder zaten bir istenç demek. Önderin kaygısı istencini herkese dayatmak. Önderlik o demek. Herkes benim arkamdan gelmeli, gelsin. Yani önder despot olabilir, diktatör olabilir... Ya da şey olabilir, bir gemi kaptanı gibi, yani gemi kaptansız olmaz ama kaptan ona önder demeyiz. Yani şu an Avrupa'daki sosyal demokrat önderler aslında mesela Schröder falan, yani bu insanlar büyük tutkularla oralara gelen insanlar değil. Hitler öyle değildi, Hitler hırslı ve tutkulu, Napolyon öyleydi. Yani bazen yani şey öyleydi işte, her neyse yani bunlar da esnek konular ama... Bazı durumlarda önderlik gerekiyor. Yani bir gemide önderlik gerekiyor. Ya da örneğin Atatürk'ün önderliğini bir hırsa bağlı, yani Napolyon'da olduğu gibi ya da başka değil. Yani bazen de durum o sorumluluğu sana dayatır, kendi dayatır ve onu sen alırsın. Yani çevren, arkadaşların, halk, şu bu falan seni orada önder olarak ister. Çünkü o bir şey durumu, yani kritik durum. Orada bir tür ordu gibi davranmak gerek, bir gemi gibi davranmak, yani kaptanın komutasında olmak gerekebilir falan ve öyle durumlarda orada bir boyun eğme şeyi yok. Güvenmeyle boyun eğme aynı şey değil. Ama bir diktatörün ya da despotun altındaki halk o boyun eğme durumundaki bir halk ve orada bir hırsa bütün bir şeyin yenik düşmesi var. Milyonların bir hırsın altına girmeleri gibi bir durum var. Bu farklı. Şimdi istencin şeylerine gireceğiz. Yani o ne zaman haklı olur, yani çok değişik açılımları var ve istenç insanın homo sapiensin doğasında olan, yani yapısında olan bir şey ve o çok tarihsel olarak görüyoruz. Sonsuz Cengiz Han'ın da istenci var, Attila'nın da istenci var. bilmem Timur'un da vesaire, ama yani Beethoven'ın da istenci var, Mozart'ın da ya da Hegel'in de, Platon'un da, yani insanların istedikleri şeyler ve istenç, yani bunlar kültüre bağlı, çevreye bağlı, zamana bağlı pek çok şekil alabiliyor. Ama istenç olmadan hiçbiri şey, orada tabii ki istençten başka faktörler de var ama istenç her durumda var. İstenç içgüdü değil. Yani hırs istenç değil. Tutku istenç değil. Tutku insanı alıp tutup götürür ve orada istencin o tutkuyu zaman zaman yönlendirmesi ve denetlemesi, yatıştırması, olumlaştırması gerekebilir. O istenç. Bir daha.
İstencin belirteci öz denetim denebilir mi?
Öz denetim, kendini denetleme istençle yapılan bir şey.
Yani istencin belirteci olarak
Yani belirteci olarak istencin içinde olduğuna göre tabii ki öz denetim varsa o, orada bir semptom var. Yani istencin bir semptomu var, belirtisi var. Ama öz denetim
yalnızca denetlenmiyor, isteyen de oluyor.
Yani evet, sadece denetleyici değil. Çünkü denetleme şey demek, yani baskılama demek, durdurma, kontrol, engelleme demek, özgürlük. Hazzı zaten, ya da içgüdüyü, eşcinsel içgüdüyü psikolojide, özellikle eşcinsel içgüdüyle, cinsel içgüdüyle ilgili, onu denetleyen tek faktör şey, istenç. Ahlak olarak görülebilir ya da daha başka faktörler olarak görülebilir ama içgüdü, yani şu karşılaştırma önemli. Hayvan içgüdüsü onu güdülediği zaman eyleme, davranışa geçer, eylem değil. Yani bir dışsal engeli yoksa, yani bir köpeği düşün, acıktı ya da susadığı zaman mutlaka o şeyini yapar. Doğal gereksinimi karşılama davranışında bulunur, engellenmiyorsa, bağlı değilse falan filan. Yani insan durumunda daha başka farklar da var. Yani sadece engelleme, durdurum. Şimdi o moral felsefede ya da ahlak alanında karşımıza çıkacak içgüdü ve istenç ilişkisi. Yani ona içgüdü denetleyici demek değil. İçgüdü şey, istenç, yani sadece negatif rol oynayan bir şey değil, istenç.
Şimdi o zaman özgür irademle ben buna karar verdim lafı biraz saçma oluyor değil mi?
Özgür istenç, özgür irade niye saç? Şimdi ona bakacağız. Şöyle bir şey düşünelim. İstencin özgürlükle birliğini nasıl bağlayacağız? Yani bu ilişkiyi. Çünkü istenç öyle bir şey ki, varsa özgürlük var demektir.
Tamam, yani özgür irade diye bir şey olmaz.
Yok, zaten a priori özgür. Özgür istencin olup olmaması konusu ayrı bir konu. Yani şimdi çok kısa söyleyeyim. Spinoza'yı hatırlayın, okuyun ya da okumuşsunuzdur. Spinoza insanı da doğanın içine aldığı için, tözün alanında gördüğü için ve töz alanı deterministik bir alan olduğu için, yani nedensellik ilkesine bağlı olduğu için, o alana atılan insan da aynı doğa nesneleriyle aynı determinizm altına düşüyor. Yani doğa nesnelerindeki ilişki neden sonuç ilişkisi, bir neden varsa zorunlu olarak bir sonuç ya da etki ortaya çıkacak. İnsan davranışlarında nedenler doğanın nedenlerinden farklı. Ama Spinoza'da değil. Spinoza'da insan da doğanın kendisi gibi davranıyor. Yani bir elektronun davranışıyla bir insanın davranışı arasında en küçük bir fark yok Spinoza'nın determinizmi içinde. Bunu anlayabiliyoruz herhalde. Yani çünkü Spinoza insanı şey, mekanik doğanın bir parçası olarak.
İstencin belli koşullarda ortaya çıkmasını da bir deterministik gibi düşünemeyiz değil mi?
Hayır, istenç her zaman var. İstencin olmadığı bir durum yok. Yani o da insanın her zaman düşünüyor olmasına bağlı ve şimdi şeyi... O tutku. Doğan tutku diyoruz.
Esaret.
Yani basit bir tutku değil ki, demek ki istenci pozitif bir şekilde
Yani o tutku istenç, tutku istençle ilişkiye girerse ne olur? Yani tutku ve istenç. Duygular ve düşünceler arasında çatışma var. Romantikler duyguları öne alırlar. Mesela Rousseau'da belli bir ölçüde romantik dersek, onun sözü şöyledir Rousseau'nun. Bizim düşünceden ya da usumuzdan önce duygularımız vardır. Romantikler duyguyu öne alıyorlar. Şimdi tutku duygudan ayrı bir şey. Ama o da insanı alıp götüren bir şey. Ve o yüzden tutkunun istenç, yani istenç tutkuyu bastırabilir. Az önce söyledik yani. Ama istenç engelleyici olan yan değil. Yani sen çok iyi bir şey de isteyebilirsin ve hiçbir şeyi engelle... Yani o istenç ve içgüdülerin çatışma durumu moral durum, ahlaksal durum ve orası bize şey gibi görünüyor, baskıcılık alanı gibi görünüyor ama şuna dikkat edin, doğa alanı zorunluluk alanı. Eğer hırs ya da içgüdüler doğaya ait dersek, o zaman içgüdülerinin güdümüne kapılmış bir insan özgür değil, tam tersine zorunluluk altında olacak ve onu zorunluluktan kurtaran onun şey olacak. İstenci olacak, düşünsel yanı olacak. Yani istenç özgürleştirici orada. Neye karşı? Doğanın kör şeyine karşı, dayatmasına, dürtüsüne karşı. Doğanın dürtüsü her zaman kör. Yani içgüdü işte belli davranışlara götürür, acıktırır, susatır vesaire. Yani bunları yani bunların ortaya çıkmasını denetleme gibi bir durum zaten söz konusu. Öyle bir şey istenmiyor da. Yani insan doğal bir varlık ve doğa ve tinin birliği ve doğal yanı öyle içgüdülerinde görünüyor.
Öğrenmeyle bunu değiştirebiliyoruz şimdi.
Öğrenme koşullanmaysa o Pavlov anlamında o da pek istençli bir şey değil. Yani koşullanma istemli diyorlar. Yani istençli de denebilir. Koşullanma şey refleksif düşüncesiz bir davranış. 5 dakika ara verme şeyiniz i̇stenci, geldi mi?
Genel olarak istenci...
Ağzın değil. Söyle.
İstenci mi tutkular ya da içgüdülerim de belirlenebilir mi? Onların denetim altına girebilir mi?
Onlarla baş içinde olabilir. Yani tutkularımın istediği bir şey, beni götürdüğü bir şeyi ben istencimle de onaylayabilirim. Olamaz mı? Yani ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Mesela. Bu bir tutku, bir hırs haline gelebilir. Ama Atatürk durumunda Atatürk öyle bir şey, mutlaka Atatürk için öyle bir hırs yoktu ve ama
şartlar
onu o yöne doğru zorladı ve o da
istenç kavramı da o zaman tutkunun ya da içgüdü belirlerinin altında olabiliyor.
Birleşebiliyor.
Yani istenç ortadan kalkmış olmuyor.
Hayır. İstenç ortadan kalkarsa, yani bir insanın kör tutkuyla davranması, istencin ortadan kalkması, sarhoşlukta olabilir falan. Yani böyle çok anormal durumlarda delilik, cinnet diyoruz ona.
Peki bir şey daha, ego kavramından istenci yakın yerlerde mi ayırıyoruz?
Tamamen aynı, örtüşüyorlar. Evet, ego ve istenç her zaman üst üste, her zaman diyebiliriz. Onu her zaman değil, olmayabilir mi diye bakmamız gerekecek. Ama istenç ve ego, istenç ve ben her zaman şey. Bir aradalar. Çünkü istenç hep benim istencim ve bensiz bir istenç mümkün değil. Düşünce dediğim zaman zaten ego diyorum. Ego nedir ona bakacağız. Ego.
O zaman istenç bir sürece mi tekabül ediyor?
Hayır, istenç zaman olarak düşünürsek tabii yani sürekli. Yani uyanık olduğum sürece istencim o da uyanık demektir ama süreç zaman yani zamanda tabii ki. Ama kavram olarak incelediğimiz zaman o zaman faktörünü şey yapıyoruz. Yani soyut diyoruz. O da olabilir. Arayı kısa tutalım. Yani 10 dakikayı geçirmeyelim. Ya da 5.
10 dakika.
10 dakika. Çünkü o zaman şey 9.30'u çok geçeceğiz. O iyi değil. Ve ses bağlantısını...